Güne bakan. Hem güneşe çok benzer hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım, yılmadan usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Cihan Aktepe ve ben Sezin Zor, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz, tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak fark et, düşün, hisset, yaşa köşemiz var. Şimdi sizlere bir cümle söyleyeceğim. Kimse beni istemiyor, yapayalnızım. Bu cümle sizde herhangi bir duygusal etki yarattı mı? Cevabınız hayırsa o zaman ikinci soru geliyor. Az önce seslendirdiğim cümle, yaşadığınız herhangi bir olay veya durumu izleyerek kağıdın üzerinde değil de zihninizde oluştuğunda acaba sizi etkiler mi? Örneğin biri tarafından reddedildiğinizde veya bir yere davet edilmediğinizde. Bir toplantı size haber verilmediğinde böyle bir olayın arkasından zihninizde bu sözcükler ortaya çıkarsa neden sizi çok etkileyebilir? Sevgili dinleyicilerimiz, bütün bu soruların cevabını düşünceyi düşünce olarak görmek ve her düşündüğümüze inanmamak konulu söyleşimizi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamızla yapacağız programımızın ilk dakikalarında. Bakanın ikinci bölümünde atalardan yadigar köşemiz var. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Tam 102 sene önce Maraş'ta kahramanlık destanı yazanlar ve İstiklal Madalyası sahibi bu güzide şehrimizin ilim, irfan ve edebiyat öncüleri, 7 güzel adamı konuşacağız değerli hocamızla. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Her şeyin bir zaman. Her kışın bir baharı, her şeyin bir zamanı, benim dermanım yok. Her gecenin sabahı, her kışın bir baharı, her şeyin bir zamanı.
Fark et, düşün, hisset, yaşa.
Sevgili dinleyicilerimiz, Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizle Güne Bakan başladı. Telefon hattımızın diğer ucunda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz hocam. Programımızın ta en başından beri, o ilk başladığımız günden beri Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde sizin o kıymetli kitabınızı bir yandan takip edip bir yandan da dinleyicilerimize çok kıymetli bilgiler ulaştırıyoruz. Geçtiğimiz hafta küçük bir ara verdik. Aşk üzerine evet. Konuştuk aslında duygularla devam ederken. O aşkın da duyguların belki en yoğunu olduğundan bahsettik. Bugün de biraz düşünceye doğru giriş yapacağız hocam. Şimdi az önce şarkıda her gecenin sabahı, her kışın bir baharı var diyordu ya, o geldi aklıma. Gerçekten insanoğlunun hep duygu ve düşünceleri bana baharı, yazı, kışı, yağmuru, hani bazen mutsuz oluruz o böyle geceyi, bazen çok mutlu oluruz gündüzü hatırlatır. Sanki böyle doğa olayları insan duygularıyla iç içeymiş gibi hissettirir bana hep. Bakalım duygularımız düşüncelerimize nasıl yansıyor ya da yansımalı, bugün sizinle onu konuşalım.
Aslında belki giriş olarak şunu söyleyebilirim. Eğer biz duygularımızı ve düşüncelerimizi kendi doğal haline bırakabilsek, şarkıda dediği gibi onlar gelir ve giderler.
Evet.
Her kışın bir bahar olduğu gibi değişirler ama maalesef bazen takılabiliyorlar. O zaman da sorunlar çıkıyor.
Evet.
Belki bugün onlara bir giriş yaparız.
Evet hocam, neden takılıyoruz? Yani mesela ben kendi adıma söyleyecek olursam, bazen böyle çok üzüldüğüm bir olay olduğunda onu böyle kafama takıyorum, günlerce, gecelerce onu düşünüyorum. Hani yaptığım bir eylem evet. de yok ama düşün çözüm de bulamıyorum. Ne yapmak lazım?
İşte tam da dediğiniz gibi, yani belli bir duygusal tepki olduğunda, işte düşüncenin nasıl olup da bizim sorunumuzu belki de iyi niyetli bir şekilde, hani biz bir şeyler yapmaya çalıştığımızı zannederken aslında onu gizliden gizliye ya da farkında olmadan sürdürdüğümüzün tipik bir örneği. Şimdi hatırlarsanız işte duygu bir işaret sistemi demiştik.
Evet, evet.
Ve olumsuz duygular olduğunda genelde de istemediğimiz bir şeylere odaklanırız doğal olarak. Daha sonra o istemediğimiz şeyi çözme adına elimizdeki araç, gereç ne varsa onu devreye sokarız. İlk devreye soktuğumuz araç da düşünce.
Hmm.
Şimdi düşünce bizim sahip olduğumuz bir araç. Ve aslına bakarsanız işte çevremizde olan biten olaylar, kendimizde olan biten şeyler, hemen hemen her şeyle ilgili, yani algıladığımız, fark ettiğimiz her şeyle ilgili bizim zihnimizde ortaya çıkan anlamlar, anlamlandırmalar, tanımlamalar, yorumlamalar ve tahminler. Şimdi bu bizim gerçekliği tanımlarken, anlamlandırırken veya tahmin ederken düşüncemizde özellikle dış dünyada, doğal olaylarda, işte dış nesnelerin, cansız nesnelerin nasıl davranacağı konusunda yani oldukça da başarılı. Dolayısıyla biz bu aracı hani dünya üzerinde bizim hayatımızı sürdürürken oldukça başarılı olan aracın bu sefer doğal olarak kendi iç dünyamızda da kullanmıyoruz. Ki kullanmamız da gerek bir ölçüde. Ama öyle olaylar var ki hani bizim düşünerek çözemeyeceğimiz, aksine düşündükçe de daha uzun süre sıkıntı yaşayacağımız olaylar. Örneğin bir şeye üzüldük, doğal bir şey mesela. Bir kayba üzüldük, bir yakınımız öldü, değil mi? Doğal haline bırakırsak onu hatırlarız, üzülürüz. Onun yokluğunu anımsarız, onun hayatımızda olduğunda belki de işte onunla yapacaklarımızı hayal ederiz vesaire. Burada bir problem yok ve bu kendi haline bırakıldığında zamanla giderek
hani sönümlenir, değil
yaranın
mi?
Bir kabuk tutması gibi kendi kendine iyileşir, düzelir ve hayatımıza devam ederiz. Tabii ki bir ince iz bırakır ama biz bunu o dönemde, yani o ilk yasımızı yaşarken, üzüntümüzü yaşarken, işte ben niye böyleyim, acaba hep mi üzüleceğim, bu üzüntü hiç mi geçmeyecek, niye kafam buna takılıyor, ya hep bunu düşünürsem, ya da niye şunu böyle yaptım, neden böyle yaptım, ona sağlığında niye şöyle davrandım, keşke şöyle yapsaydım, evet, keşke başka türlü davranmasaydım gibi noktalara kayarsa, bu sefer çözümsüz alana girmiş oluyoruz ve o zaman ne oluyor? İşte uzamış yat oluyor mesela.
Evet, zaten o keşke ya sözcüğünün bir anlamı, hani tamam tabii ki kendimizi bazen keşke diyoruz ama geri getiremeyeceğimiz bir keşke ise onu daha üzerinde durup daha çok düşünüp kendimizi bir kat daha üzdüğümüzün farkına varmıyoruz ne yazık ki.
Evet, keşke, niye böyle, neden böyle, ben niye böyle yaptımlar, hep bunlar aslında bizi zehirleyici sorular. Evet. Çünkü neden? Bizim düşüncemizin duygusal olarak üzerimize çok etkisi var. Yani duygunun düşünceye, düşüncenin de duyguya karşılıklı
dönüşüm
çok yoğun
bir
etkisi var. İkisi birbirini etkiliyor. Yoksa hani masum bir şey olsa tabii ki şey yapalım, hani düşünelim ama çok masum bir şey değil düşünce. Ve bizim hani insanı özgü olan, ne bileyim işte hayvanlarda da gördüğümüz duygular var. Belki bizimkine benzer bazı ruhsal rahatsızlıklar da yaşayabiliyor
tabii,
hayvanlar.
Tabii.
Ama bize özel bir takım rahatsızlıklar var ki işte o bizim aşırı gelişmiş düşünce özelliğimizin maalesef bir sonucu bunlar.
Evet.
Şimdi diyelim şu anda hepimiz oturup yaşamımızda olumsuz olan, kaybettiğimiz veya hata yaptığımız veya yanlış yaptığımız bir şeyi oturup bir 10 dakika düşünsek, muhtemelen o 10 dakika içinde kendimizi daha kötü hissederiz. O olayın niye, neden olduğu konusunda bir kafamızda netleşme olmaz. Hatta daha da karışabilir. Eğer bir sorunsa da hatta çözüm bulmak yerine giderek çözümden uzaklaşmaya da başlıyoruz.
Hatta uykusuzlukla sonuçlanır çoğunlukla bu düşünceler.
Çok çok yakından ilişkili. Evet, uykuya yakın, çünkü yatağa girdiğimizde anda olmak çoğu insanın yapabileceği bir şey değil. Kafamız başka yerlere gider. Ve o başka yerlere gittiğinde de eğer olumsuz şeylere gidiyorsa genelde uykuyu da maalesef kaçırır. Şimdi kitapta da anlattığım bir öykü var benim. Abimin tanık olduğu. O zamanlar Maraş'ta tiyatro hani çok sık olan bir şey değil. Abim dedemlerle birlikte, anneannem, dedem bir tiyatroya gidiyorlar. Tiyatroda kötü bir adam var. Bir süre sonra oyun oynanamaz hale geliyor.
Hmm.
Çünkü seyirciler müdahale ediyor.
Evet.
Kötü adama. Ve oyun durup baş oyunculardan birisi, ve sayın seyircilerimiz hani izlediğimiz şey gerçektir, bu bir oyundur diye açıklama yapıyor.
Hocam bu sadece eskide olan bir şey değil, şu anda bile dizi izliyoruz. Kötü karakterde olan birini yolda gördüğümüzde ona saldıranlar oluyor, sözlü saldıran anlamında, ya da onu sevmiyoruz o kişiyi. Gerçek değil halbuki o onun rol yaptığını bildiğimiz halde sevmiyoruz. Çok ilginç duygu.
Mesela benim çocukluğum 70'lerde geçti. Her hafta bir ya da iki kere düzenli şekilde sinemaya giderdik. Ve üstelik ikişer film olurdu.
Hmm.
Genelde bir Türk filmi. Ve Türk filmleri de çok duygusaldı.
Evet,
hani,
evet.
Muhakkak çok büyük
kötü
acılar yaşanırdı. Ayrılıklar, kötü adamlar. Ve biz çoğu kere kendimizi kaptırır ağlardık işte o çocuk şeyiyle. İşte annem veya babamla gittiysek işte onlar oğlum film bunlar gerçek değil diye bizi hatırlatırlardı. O zaman ama tabii çocuktuk ve o hatırlatma bize gerekiyordu. Aslında düşünceyle bağlantısı nedir diye aklınıza gelebilir. Aslında düşünce de bizim kafamızdaki bir tür film, bir tür senaryo.
Hmm.
Ve bu senaryonun da yazarı biziz. Kendimiz yazıyoruz.
Kendimiz yazıp peki, kendimiz oynuyoruz.
Aynen. Peki senaryo yazarları, oyun yazarları hani senaryolarını oluştururken neden faydalanır? İşte yaşadıklarından, gördüklerinden, duyduklarından hayal gücünü de kullanarak yazar. Hani bizim zihnimizde böyle yapar. Hı hı. Fakat tabii bu zihnimizdeki senaryoda genellikle başrol oyuncusu bizi geçmiş, bugün ve gelecekle ilgili oyunlar yazıyor. Hı hı. Aynen o çocuğun veya benim kendi çocukluğumda yaşadığım gibi onu gerçek zannetmesi sonucunda bu yazdığımız senaryolar, öyküler bizi çok etkiliyor. Çünkü bunlar sadece sözcüklerle de yazılmıyor. Yani görüntüler de eşlik ediyor, resimler de eşlik ediyor. Çok canlı ve etkileyici. Ve bu biz buna kendimizi kaptırdığımızda sorun oluyor. Peki her düşünce sorun mudur? Hayır. Hani bazı düşünceler duruma uygundur, gerçekçidir ve yararlıdır. O zaman bu düşünceyi gerçek olarak görme özelliğimiz hiçbir sorun oluşturmaz. Yani bunun altını çizeyim, bir tek çocuklar düşünceyi gerçek olarak görmüyor ya da filmleri. Biz de öyleyiz. Ama biz hani yetişkinlik yaşamımızda filmlerle ilgili olan geride bırakıyoruz. Gerçi bazen bazı filmler bizi öyle etkiliyor ki yetişkin olduğumuz halde çok etkilenip onun gerçek olduğunu yine kendimize gerçek olmadığını hatırlatma gereğini yetişkinken duyduğumuz
evet.
oluyor. Yine.
Evet hocam, ama o kadar filmleri bırakın, bazen bir rüya görüyoruz bir kişiyle ilgili, diyelim rüyanızda evet. o kişi size kötü bir şey söylüyor. Sabah uyanıp ona sinirlendiğiniz bile oluyor yani insan olarak.
Rüyalara da belki bir gün geliriz.
Tamam gelelim.
Rüyalar
çok ilginç.
Rüyalar da önemli.
Evet.
Tabii bizi yansıtır onlar.
Bilinçaltımızı yani. Değil mi hocam?
Bilinçaltımızı değil, aslında mi? Her şeyimizi, bilincimizi. Yani zaten bizde ne varsa onu yansıtır. Yani çok gizli şeyleri açıklayan şeyler gibi görmemek gerek rüyaları. Zaten bizde var olan şeylerin bir yansıması.
Tamam hocam, aslında. Mutlaka konuşalım ama.
Araya ona ayrıca gelelim. Rüyalar bir programı
tamam.
muhakkak yapalım.
Tamam, ben hemen notumu alıyorum. Sevgili evet. yapımcıma ileteceğim. Evet. Mutlaka rüyalarla ilgili bir gün yapalım. Evet. Şöyle yine ara vermek istediğimiz
olur.
bir gün. Sağ olun, eksik olmayın hocam. Biz düşüncelerle devam edelim öyleyse.
Bizim işte böyle yani daha çok hani şöyle diyeyim. Hani bizim etkilendiğimiz oyun türü daha çok belgesel gibi, yani gerçek yaşamı konu alıyor. Gerçek yaşamı konu alan oyunlar da mesela yine veya filmler beni daha çok etkiler. Hani kurguya göre.
Evet.
Belki de birçok insan da öyledir. Dolayısıyla bizim bu düşüncelerimiz bizi çok etkiliyor. Hele de bir de gerçekçi değilse, duruma uygun değilse ve yararlı değilse o zaman maalesef bir takım ruhsal sorunlara yol açıyor. Şimdi hani yavaş yavaş çözüme de belki girebiliriz.
Hı hı.
Şimdi bizim aslında kendimize yapacağımız ilk şey o tiyatroyu izlerken insanlara yapılan uyarı ya da bizim çocukluğumuzda işte annemizin babamızın yaptığı uyarı ya da bizim şimdi kendi çocuklarımıza yaptığımız uyarı gibi hani bunun ne olduğunu hatırlamak. Şimdi şu anda yetişkinken mesela bunu biz kendimize hatırlatma gereğini duymuyoruz. Çünkü o bilinç olarak bizde var. Ama işte bilinç olarak bunun olmadığı anlar olabilir şu anda düşünceyle ilgili. Bizim ilk yapacağımız şey hani şu anda bir ne bileyim işte arkadaşım bana gelemeyeceğini söyledi. Ve ben de bunu bana önem vermediği, beni adam yerine koymadığı şekilde yorumladım ve kızgınlık duyuyorum ya da üzüntü duyuyorum. Yani bunun ne olduğunu hatırlamamız gerek. Çünkü olan biten ayrı bir şey, düşünce ayrı bir şey. Düşünce ve gerçek iki ayrı varlık kategorisi. Biz kolaylıkla bunları karıştırma eğilimlisiyiz. Yani düşünce ve gerçek ayrı bir şey derken dediğim şey aslında çok basit gibi görünebilir bir şey ama çok çok önemli. Hani mesela portakal ayrı bir şey, elma ayrı bir şey.
Bu kadar ayrı.
İkisi birbirine dönüşemezler. Yani evet. düşünce zihnimizde olup biten bir şey, gerçek dışarıda olup biten bir şey. Mesela diyelim ben elmaları kullanarak portakal diye yazsam, yazı olarak oluştursam, yan yana koyayım. Hani bu portakal mıdır? Yine elmadır.
Yine elmadır.
Hani yan yana gelmiş elmalardır. Evet. Dolayısıyla düşüncemiz de sözcükleri ve görüntüleri kullanarak sonsuz sayıda senaryo oluşturabilir. Ama bunların unutmamamız gereken her şey bunların hepsinin düşünce olduğu yine. Yani düşünce gerçekliği tanımlar, anlamlandırır, yorumlar, tahmin eder. Ve bunu bazen iyi yapar, bazen de kötü yapar. Yani her görevlinin görevini çok iyi yapmadığı, yapamadığı gibi düşünce de bazen görevini iyi yapamayabilir. Burada aklımıza şu gelir. Peki düşüncenin görevi nedir? Yani zihnimizdeki bu tiyatronun görevi ne? Aslında doğal hayatta, fizik dünyada neyse o. Yani olan bitenleri tanımlayarak, anlamlandırarak veya olacakları tahmin ederek bizim yaşamdaki istek ve ideallerimize dönük davranışlara yardımcı olmak. Hı hı. Örneğin duygu nedir, ne istediğimizi gösteriyor demiştik. Düşünce de hani ben bu isteğime nasıl yaklaşabilirim, bu konuda bana yardımcı olmasını beklediğim bir araç. Bunu iyi yapabilir, kötü yapabilir. Örneğin şu anda Ankara'da hava bulutlu. Düşünceniz olayı tanımlıyor. Aa, hava bulutlu. Niye bulutlu? Ne bileyim işte Balkanlardan gelen
soğuk hava dalgası.
Hava dalgası dediğine. Ve ne olacak? Şu anda yağmur yağabilir. O zaman ne yapayım? Tahmin de ediyor, öngörüyor. O zaman şemsiyemi ya da pardesümü alıp çıkayım. Hayatımızı kolaylaştıran bir şey. Ya da ne bileyim şu an hava aydınlık, işte 3 saat sonra kararacak. Şimdi bu tür fizik dünya ile ilgili dediğim gibi gayet de işimize yarıyor. Bağlantılar kuruyoruz. O bağlantılara göre sonuçlar bekliyoruz. O sonuçlara göre kendimizi hazırlıyoruz. Bu da hayatımızı iyi sürdürmemizi sağlıyor. İşte bizim aynı belki faydalı fonksiyonu kişiler arası ilişkiler, duygusal yaşamımız, ruhsal yaşamımızda da kurmamız gerek. Bu da işte düşünceyle olan ilişkimizi düzenleyerek olur.
Hocam peki şimdi diyelim yolda gidiyoruz. Bir arkadaşımız gördük. İşte o bize yüz çevirdi zannettik. Halbuki o bam yüz çevirmedi. Belki bizi görmedi bile ama işte biz kafamızda onun bize yüz çevirdiğini düşünüyoruz. Ve kafamızda düşünceler hani dediğiniz de gerçek ve gerçek dışı. Herhalde beni görmedi diye de düşünebiliriz ama yok biz illaki daha böyle bizi üzecek olan tarafı düşünme eğilimine giriyoruz. Öyle bir durumda ne yapmak lazım? Hani direkt arkadaşımıza gidip hani bana niye yüz çevirdin diye sormalı mıyız kendimize böyle bu kadar kafamızda olayı kurcalayana kadar?
Evet, evet. Şimdi çok güzel bir örnek oldu. Adım adım gidelim. Şimdi göz göze geldik diyelim. Hatta daha da ileri gideyim. Ve bize selam vermeden geçip gitti. Şimdi burada tabii bir olan bitenle ilgili işte ne bileyim beni adam yerine koymuyor, tanımamazlıktan geliyor veya bir başka kişi acaba ne kusur yaptım da bana küstü mü acaba? Bir başka kişi herhalde görmedi veya tanıyamadı. Şimdi bakın, görmedi ya da tanıyamadı diye düşünen ne hisseder? Hafif bir şaşkınlık, merak, belki yürüyüşüne devam eder.
Evet.
İşte beni adam yerine koymuyor, kızgınlık hisseder. Acaba bir yanlış mı yaptım, onu küstürdüm mü?
Üzülür.
Üzüntü, pişmanlık, suçluk hisseder. Evet. Hani bu kişiden kişiye değişiyor. Bu biraz işte psikolojide şema dediğimiz şeyin ürünü.
Karaktere mi bağlı?
Karakter de diyebiliriz ama kendimizi, dünyayı ve insanları genel olarak nasıl gördüğümüzle ilişkili anlık düşünceleri. Biz o kendimizi, dünyayı ve insanları nasıl görüyoruz? Buna psikolojide şema diyoruz.
Yani kendimizi iyi görüyorsa karşı tarafın da iyi olduğunu düşünüyoruz.
Yok, bazen farklı da olabilir. Yani kendimizi iyi görüp dünyayı, insanları kötü
görüyoruz. Ya da onları kötü görüyoruz. Tam tersi. Doğru
ama
olabilir.
Genelde kendisini ve dünyayı olumlu gören, insanları olumlu gören insanlar daha az sorun yaşar.
Evet.
Kendisini ve dünyayı ve diğer insanları kötü, olumsuz görüyorsa daha sık ve kolay sorun yaşar. Ama hani biz sorun yaşadığımızı varsayalım. Yani beni adam yerine
koyma diye düşündük.
Peki ben ne istiyorum? Ben arkadaşlarım tarafından işte
değer görmek istiyorum.
İlgi görmek, değer verilmek istiyorum. O zaman peki ben ne yapabilirim? Ben bir daha karşılaştığımda arkadaşıma yine selam verebilirim. Yanına gidip geçen karşılaşmıştık, işte ne oldu, sen herhalde görmedin. O da diyebilir ki kusura bakma, görmemişim diyebilir. Ama doğrudan doğruya düşüncemiz ve ne istemediğimiz, hani adam yerine konulmamak istiyorum, işte dikkat, kendimizi, bana saygısızlık yapılmasını istemiyorum. Yani istemediğimize yöneldiğimizde de O zaman da ne yapabiliriz? Gidip çıkışabiliriz. Nasıl olsa hani saygısız diyor. Saygısız da cezasını ver. İşte sen de adam mısın? İnsan bir selam verir. Ne biçim bir şeysin? Tabii karşıdaki de şaşırabilir.
Evet, ne yaptım acaba diye.
O zaman da istediğimiz saygıyı, ilgiyi alma olasılığımızı aslında maalesef
bu sefer tamamen kaybederiz.
Azalmaya başlar.
Evet, evet. Evet değerli hocam, yine süremiz böyle çok hızlı ilerliyor. Sizin de zamanı evet. Çabuk geçiyor. Sesinize, solunuza, yüreğinize sağlık hocam. Böyle tabii insan aslında hali hazırda yaşadığı duygu ve düşünceleri ortaya döküyoruz. Sizinle konuşurken bir yandan da ben kendi adıma da tüm düşünceler, tüm sevgili dinleyicilerimizin adına da tabii bir yandan konuşmuş oluyorum. Ama işte hayatla ilgili konuşurken ne yazık ki süre çok çabuk geçiyor.
Evet.
Önümüzdeki hafta nasıl, hangi yoldan devam edelim? Şimdi dinleyicilerimize de böyle küçük ipucu verelim. Ona göre arkası yarın
evet,
gibi olsun.
Önümüzdeki hafta bu giriş yaptığımız hani düşüncelerle ilgili ne yapabiliriz? Nasıl çözümler bulabiliriz? Düşünceyi nasıl görevine uygun kullanabiliriz? Oradan devam edelim.
Tamamdır.
Bence çünkü önemli bu konu.
Evet, evet hocam, çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Sesinize, solunuzu, yüreğinize sağlık. Önümüzdeki hafta Salı günü yine Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde görüşmek dileğiyle.
Görüşmek üzere.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde. Bugün düşüncelere şöyle bir giriş yaptık. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Harman yeri. Kusurum var. Neremde kusurum var. başımızdan gelip geçecek.
Atalardan Yadigar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Atalardan Yadigar köşemizde devam ediyor. Telefon hattımızın diğer ucunda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Oğuzhan Aydın hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sedin Hanım.
Hocam Maraş'ta mısınız?
Evet, şu anda Kahramanmaraş'tayım ve Avşin'de Ashab-ı Kehf'in çok yakınındayım.
Oh ne güzel hocam. Tam da bugün hem Maraş'ın kurtuluşunu sizinle birlikte bir kez daha yad edeceğiz. Hem de yedi güzel adamı anacağız. Onlara, hayatta olanlara sevgilerimizi göndereceğiz. Ahirete göçmüş olanlara saygılarımızı ileteceğiz değerli hocam. Buyurun ben hemen mikrofonu
şimdi
size uzatayım.
Şimdi görüyor musunuz tevafuku Ashab-ı Kehf?
Evet.
Hem yedi uyuyan, hem de yedi güzel adam.
Evet.
Aslında o yedi uyuyan kişi yedi diri insan. Kur'an-ı Kerim'de bahsediliyor. 309 yıl bir gece uyudular. Bir gecede 309 yıl uyudular. Uyandılar ki 309 yıl geçmiş. Evet. Hatta Kahramanmaraş'ta Sedin Hanım bir şey anlatılır. Yanlarında o yedi uyuyan Ashab-ı Kehf'in yanında bir Kıtmir adlı köpek vardı. Kıtmir'e soruyorlar, ya biz ne kadardır buradayız? Kıtmir şöyle cevap veriyor, 300 yıldan 9 yıl da fazla. Ey Kıtmir, sen bizim burada 309 yıl olduğunu nereden biliyorsun diye sorunca diyor ki ben hiç uyumadım. Bu yanımdaki Allah dostları, evliyalar gider diye hiç uyumadım diye cevap veriyor.
Nebet
İşte bu 7 uyuyanın, 7 mübarek insanın mübarek diyarı, her üç kapıdan ikisinden şair çıkan Maraş'tayız. Ve Ekinözü'nden Avşin'e, Avşin'den Elbistan'a kadar onlarca alemi şairi bağrından çıkarmış. Elbistanlı Abdurrahim Karakoç, Bahattin Karakoç abiler buralı Sezin Hanım.
Evet.
Ali Akbaş abi, Allah uzun ömür versin, yaşıyor. O diyor ki Maraş için, daha gün doğmadan uyanır Maraş. Uyanır da mor dağlara dayanır. Ela gözlü bir Selçuk şehzadesi, bir kumru huhusu ve ezan sesi. Ökkeş sabah sabah bakır dövüyor. Ökkeş diyor. Niye Maraşlara Ökkeş deniliyor? Ökkeş'i nereden alıyor kıymetli dinleyicilerimiz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki dalının arasından, sırtının arasından nübüvvet mührünü öpen Hazreti Ukkaşe Medine-i Münevvere'den kalkıyor. Kahraman diyarımız Maraş'a geliyor. Maraş'ta İlahi Kelimetullah davasını yaymak üzere burada şehit düşüyor. O peygamberin ashabından olan Hazreti Ukkaşe'ye bağlı olan Anadolu insanı, özellikle de Maraş halkı doğan erkek çocuklarına ezan ve kamet okuduktan sonra isimlerine Ökkeş ismini veriyor. İşte onun için Maraşlılara sorsanız birçoğunun adı Ökkeş'tir. Eğer Ökkeş değilse de Hacı Ökkeş'tir. Onun için Ali Akbaş abi, evet, Ökkeş sabah sabah bakır dövüyor. Bir bakır sinide güneş doğuyor. Çekiz sesleriyle, alın teriyle küçük dükkanlara rahmet yağıyor. Hakikaten rahmetin sağanak sağanak yağdığı yer Maraş. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de etrafını mübarek kıldığımız beldelerden bahseder. Bura Mekke-i Mükerreme'dir, Medine-i Münevvere'dir, Kudüs-ü Şerif'tir. Peki kahraman diyarımız Maraş'ın Kudüs-ü Şerif'le irtibatı nedir? Osmanlı döneminde Sezin Hanım, kahraman Maraş Halep'e bağlı, Halep de Kudüs-ü Şerif'e bağlı. Onun için Maraş da etrafı bereketli kılınan mübarek bir beldedir. Hiçbir şey tevafuk ve tesadüf değildir. Onun için Maraş'tan şairlerin sultanları yetişmiş. Bakın, hem Osmanlı döneminde hem Cumhuriyet döneminde Sultan-ı Şuara dediğimiz Osmanlı döneminde Sümbülzade Vehbi, Cumhuriyet döneminde de Necip Fazıl bu mübarek beldelerden yetişmiş. Ve bu mübarek beldelere öyle bir mühür vurmuşlar ki o yedi güzel adam buradan neşet etmiş. Kudüs şairimiz Nuri Pakdil burada doğmuş, burada yetişmiş, burada büyümüş. Maraş'taki o manevi olgunlukla yetişmiş ve Kudüs'e aşık olmuş. Kudüs şiirlerini gündeme getirmiş. Geliyoruz Cahit Zarifoğlu abi. Geliyoruz Alaaddin Özdenören abi. Rasim Özdenören abi. Hep bu Maraş'ta. Mehmet Akif İnan'a baktığımız zaman Urfa'da doğuyor. Fakat liseyi Maraş'ta okuyor. Maraş'ın kendine has tarihi bir birikimi var. Sezin Hanım, düzenli ordu olmadan daha Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmamış.
Evet.
Daha 1920'nin Nisan ayı gelmemiş. 31 Ekim 1919'da Sütçü İmam'ın Perşembe günü Uzunoluk hamamından çıkan bir peçeli hanımefendiye Fransız askeri ve Ermeniler o peçeli hanımın peçesinden tutmuş aşağıya indirmiş. Böyle olunca Kel Hacı'nın kahvehanesinden Çakmakçı Said ve Sütçü İmam hücum etmişler. Onlar şöyle dile getiriyormuş. Siz artık bura Türk yurdu değil, bura Fransız ve Ermeni yurdu. Burada peçeli gezemezsiniz deyince Sütçü İmam, kendisi sütçüdür ama önder bir şahsiyettir. Bizim Anadolu insanımızın görevi, mesleği ne olursa olsun her birinde bir ruh vardır. Her birinde bir iman canlılığı vardır. Yeni bir aşkı, yeni bir heyecanı vardır. Ve orada Ermeni'ye ilk kurşunu atar. O günden sonra Maraş halkının dilinde şu söz pelesenk olur. Derler ki Maraşlılar, Maraş bize mezar olmadan düşmana güzar olmaz. Ve Rıdvan Hoca Kahramanmaraş Ulu Camii'de cuma namazını kıldırırken, ey Maraşlılar, Ahir Dağı'nda, kalede Fransızların bayrağı dalgalanırken bizden cuma namazı sakıt olmuştur, düşmüştür der ve bütün Maraş halkı kaleye hücum etmiştir.
Fransızın bayrağını indirip şanlı Türk'ün bayrağını yükseltmiştir. Onun için düzenli ordu olmadan Maraş halkı kendi bağımsızlığını kazanmış. Maraşçı Fransız ve Ermeni işgalinden kurtarmış. Onun için kahraman unvanını almış.
Evet.
1925 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Maraş'a bir telgraf gelir. Maraş'ta ne kadar kahraman varsa onlara istiklal madalyası verelim. Ve Maraş'tan giden cevap şudur. Maraş 7'den 77'ye her biri kahramandır. Herkes Maraş'ın kurtuluşunda aynı iştiyakla çalışmıştır denilince şehre 1925'te istiklal madalyası gönderir ve Türkiye Cumhuriyetimizde 81 vilayetimizde tek istiklal madalyalı şehir hiç şüphesiz Kahramanmaraş'tır. Sezin Hanım, Maraş'ın da Nene Hatun'u var. Maraş'ın da Kara Fatma'sı var. Şerife bacısı var. Topal Gülizar'ı var. Kim var? Sanem Ayşe var. O Sanem Ayşe daha 17 günlük evlidir. Kocası şehit edilmiştir. 18 yaşında bir genç gelindir. Kocasının her elbiselerini giyinir ve her elbiselerini giyinir. Çete oluşturur ve Fransız ve Ermenilere karşı savunmayı yapan kadın şahsiyetlerden biri de kimdir? Sanem Ayşe'dir. Onun için bizim Türk kadınının örnek alacağı o kadar zirve şahsiyetler var ki o zirve şahsiyetlerin her biri bu kahramanlarımızı, Rıdvan hocamızı, Sütçü imamımızı, Sanem Ayşe'mizi, Sümbülzade Mehbi'yi, Necip Fazıl'ı, Abdurrahim Karakoç'u örnek almalıdır. Hala bugün bakın, dün Ulu Cami'nde gördük. Ulu Cami minberinde şanlı Türk'ün bayrağı durmakta. Her Maraşlı her sabah uyandığında, gözlerini sildiğinde, horozların sesiyle, ezanın sesiyle uyandığında nereye bakar biliyor musunuz? Bu bir alışkanlıktır. Kaleye bakar Sezin Hanım.
Evet.
Bakar ki şanlı Türk'ün bayrağı orada duruyor mu? Durduğunu görünce gönlü hafifler,
evet,
ve işine devam eder. O sabahın bereketli saatinde şairlerin, yazarların, mütefekkirlerin yetiştiği Maraş halkı alın terine ve akıl terine de bir o kadar önem verir.
Evet. Hocam tüylerim diken diken oldu sizi anlatırken. Gerçekten ruhları şad olsun bize bu vatanı bahşeden o kıymetli isimlerin, o zirve şahsiyetlerin hepsinin sayesinde şu anda bu topraklarda huzur ve barış içinde yaşıyoruz. Şükürler olsun. Yedi güzel adam da tam nasıl da denk geldi ama dediniz ya her üç kapısından ikisinden böyle harika şairler ve yazarlar çıkıyor. Önemli şahsiyetler çıkıyor. Biz de bugün bu vesileyle hem de Maraş'ın kurtuluşu vesilesiyle 12 Şubat'tı
evet.
Maraş'ın kurtuluşu.
12 Şubat 1920 evet. Bu sene Maraş 12 Şubat'ta kurtuluşunun 102. yıl dönümünü
evet,
idrak etti ve her bir Maraşlı kurtuluş günü geldiğinde kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, yaşlısıyla çete kıyafetlerini giyinir.
Evet.
Ve Maraş'a gelen her devlet büyüğüne de o çete kıyafetlerini giydirir. Çünkü şairlik ve bağımsızlık ruhunu tutuşturan şehrin adı kahraman diyarımız Maraşlı'dır.
Ne mutlu hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizinle bu güzel sohbeti gerçekleştirirken yavaş yavaş süremizin de sonuna geldik. Son dakikamızın içindeyiz hocam. Son cümlelerinizi alalım ve
şunu da söyleyelim
sevgiler.
Maraşlı'nın alın teri ile gözyaşı her zaman birbirine karışmıştır. Bu çok önemlidir. Alın teri helal rızkın göstergesidir, simgesidir, sembolüdür. Gözyaşı neyin sembolüdür? Gözyaşı da o gönülden gelen, kalbi yumuşatan, kalbi yumuşak insanlardır. Bizim Anadolu'nun her bir insanı öyledir ama Maraşlı'nın adeta gönlü çok zengindir, kalbi çok yumuşaktır. Vatan duygusunun hassasiyetinin en derin olduğu vilayet Maraş'tır. Bir de bir şey daha söyleyeyim, ekleyeyim.
Buyurun
hocam. Sezin Hanım, Kahramanmaraşlılar Ramazan bayram namazını kılmışlar. Biliyorsunuz bizim bayram namazından sonra evlerimizde adeta bin bir çeşit yemek hazırlanır ve bayram artık başlar. Ramazan bayram namazını kıldıktan sonra evlerine girecekler, yemek yiyecekler ama Antep'ten bir haber gelir. Şahin Bey düşmüştür. Hani diyoruz ya, Şahin'i sorarsan 30 yaşında süngüyle delindi köprü başında, Uyan Şahin'im uyan, bak neler oldu. Sevgili Antep'e Fransızlar doldu. Maraş halkı bu sefer Antep'i kurtarmaya gitmektedir. Tabii o erkeklerin bayram namazından çıkan delikanlıların anneleri, bacıları, hanımları, kızları, babacığım, eşim, kardeşim gel bayram yemeğini yiyelim de öyle git Antep'in kurtuluşuna deyince, Antep'i kurtarmadan bayram yemeği bize haram olsun demişler. Ya. Ve Maraşlı aynı duyarlılıkla da Antep'i kurtarmış.
Kardeşlerine.
Ve o Antep de gazi olmuş.
Evet, evet, evet hocam. Gerçekten her cümlenizde tüylerim daha çok diken diken oluyor. Ruhları şad olsun Şahin Bey'in, Ali Sahip Bey'in.
Aslan Bey'in.
Aslan Bey'in.
Maraş'ın kurtuluşunda
Sanem Ayşe'nin, Sütçü İmam'ın, Nene Hatun'un ve nicelerinin ismini sayamadığımız atalarımızla da hep neler borçlu olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyor bu özel günler. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın diyor. Ve sizi sevgi ve saygılarla uğurluyoruz
ben
hocam.
De,
sesinize,
ben de Evliya Çelebi'nin ifadesiyle arz-ı mukaddesten, eyalet-i kadim şehri Kahramanmaraş'ımızdan, dünyanın her bir tarafında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinleyen Necip milletimize gönülden muhabbetlerimi arz ediyorum.
Sağ olun hocam. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Atalardan Yadigar köşemizde tam 102 sene önce Maraş'ta kahramanlık destanı yazanları, İstiklal Madalyası sahibi bu güzide şehrimizin ilim, irfan ve edebiyat öncüleri 7 güzel adamı konuştuk değerli hocamıza. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte görüşmeyi diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Güne Bakan.